Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. İki günlük bir aradan sonra yine birlikteyiz. Yurt dışı ziyaretim nedeniyle Eksen'i yapamamıştık ama bu haftayı toparlayacağız. Özellikle de yarın hafta sonunda toparlayacağız. Bugün biraz Eksen özel çalışacağız. Çalıştık daha doğrusu. İki konuğum olacak sizinle birlikte söyleşi yaptığım, sizin dinleyeceğiniz. Bir tanesi Ahmet Kasım Han. Pazartesi günü bir türlü bağlanamamıştık. Başına bir takım kazalar geldiği için hocamız Kadir Has Üniversitesi'nden. Diğeri Türkiye-Rusya ilişkileri uzmanı Cenk Başlamış, gazeteci arkadaşımız. Aynı zamanda yeni bir düşünce kuruluşunun, yeni sayılan bir düşünce kuruluşunun başında Türkiye-Rusya normalleşmesini yakından izleyen bir isim. Dolayısıyla Eksen'in ilk yarısını biraz kısa geçeceğim size. Bugün zaten gündeme damgasını vuranlar Cenevre görüşmelerinin 4. turunun başladığını belirtmek lazım. Astana'daki sürecin devamı olarak Cenevre'de BM gözetiminde Suriyeli taraflar bir araya geliyorlar. Resmi açılışı da öğleden sonra yapacaklar. İvmeyi sürdürüp sürdüremeyeceklerine bakacaklar. Musul operasyonunda sabah saatlerinden itibaren havaalanına girildiği haberleri geliyor. IŞİD karşısında Irak ordusunun ilerlediğini biliyoruz. Ve böyle bir siyasi cephe var önümüzde. Şimdi taze gelen haberde yine IŞİD'in Elbap'tan çekilmeye başladığı, ÖSO gruplarıyla pazarlık ederek kentin doğusundan çekildikleri, zorlandıkları. Çünkü geçen hafta kontrol altına alındı denilmişti ama pek de alınmadığı anlaşılmıştı. Şimdi ise kentin güneyindeki Deir Hafir'e, oradan da Rakka'ya geçeceklerinin sanıldığı gelişmeler, taze gelişmeler var. Kürtler dışlanmış gözüküyor Cenevre sürecinden. Bunu belirtelim. Ankara'nın planlarının Amerikan yönetimi tarafından tartışıldığını belirtelim. Suudi Arabistan'ın Amerika ile birlikte Suriye'ye asker gönderme arzusunu dile getirdiği bir hafta oldu bu hafta. Henüz tabii Trump yönetiminin ne olacağını bilemiyoruz. Yine John McCain, Amerikalı senatör, geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Daha sonra Kobani'ye de öncesinde gittiği anlaşıldı. Dolayısıyla Amerikalıların Kürt politikasına dair, ne olacağına dair, Rakka planlarına dair, Türkiye ile birlikte mi hareket edeceğine dair henüz bir fikrimiz yok. Çünkü oluşmuş bir politika gözükmüyor. Türkiye-İran ilişkilerinin son iki günde, üç günde gerildiğini belirtelim. Hamaney'in danışmanı Ali Ekber velayetinin de dahil olduğu bir süreçti. Ben de size pazartesi aktarmıştım bu gerilimi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'nin dışişlerine çağrıldığı bu sürecin sonucunda Türkiye'nin Şam'a gidip Türkiye yönetiminin Emevi Camii'nde namaz kılmak isterken beklentilerinin gerçekleşmediği ve asla gerçekleşmeyeceği, kazanan Suriye halkı ve devleti olacak şekilde sert bir çıkış yaptığını aktaralım. İran-Türkiye ilişkilerindeki gerilimin de devam ettiğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkça Amerika'da terör örgütü ilan edebilir miyiz diye tartışmaların yapıldığı bir dönemde Müslüman kardeşlere destek çıktığını, terör örgütü görmediklerini belirttiğini ve bu yüzden de teşekkür aldığını yine aktarmış olalım. Suriye hükümetinden ise Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Ahmet Davutoğlu bize ihvanı Müslüman kardeşleri dayattı, reddedince düşman olduk açıklamalarının yine röportajının, söyleşisinin yayınlandığını anımsatalım. Bu kaçırdığımız iki günde size derlemeye çalıştıklarım bunlar da. Bugün Trump yönetiminden Meksika'ya ilk ziyaret var. İç Güvenlik Bakanı gidiyor Donald Trump'ın ama ilişkiler gergin. Yeni bir göçmen kararnamesini ilan etmesi bekleniyor zira. Meksika Dışişleri Bakanı ise bu duvar meselesini kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Göçmenlerin bu şekilde kendilerine dayatma yaparak göçmen politikalarının belirlenmesini kabul etmeyecekleri mesajını verdiğini aktaralım. Amerika'nın içerisinden gelenler bunlar. Yine Rusya'nın BM Büyükelçisi Vitali Churkin çok önemli bir isimdi. Ben de sürekli kendisini anıyordum. Onu kaybetti Rusya. New York'ta ani bir biçimde yaşamını yitirdi. 2006'dan beri BM elçisiydi. Efsane diplomat. BM bir bildiri çıkartmak istedi ama Ukrayna engelledi bu bildiriyi. Kremlin sözcüsü de Tanrı'nın yargısına kalmış. Bu Churkin'in kaybetmemizin yanında önemsiz kalıyor tavrını koydu. BM'den böyle bir gelişme söz konusu. Efendim şimdi Ahmet hocamızla konuşamamıştık pazartesi günü. Onunla genişçe konuştuk. Bu röportajı yayınlayacağız. Ve gazeteci arkadaşımız Cenk Başlangıç'a bağlanacağız. Bugün Eksen Özel'le Perşembe'yi kapatacağız. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa 93.4 Kocaeli ve ayrıca rsfm.com.tr'den dinleyebildiğinizi tekrardan hatırlatayım. Evet, telefon attığımızın diğer ucunda Ahmet Kasım Han hocamız var. Kadir Has Üniversitesi'nden. Geçen pazartesi günü kazalar gelmişti başımıza, konuşamamıştık. Ama şimdi evet yakaladık. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi bu hafta biraz daha uluslararası diplomasi sakin gibi bir görünüm arz ediyor ama geçen hafta Münih konferansı vardı. Uluslararası diplomasinin kalbi orada attı. Suriye meselesi, Amerika-Rusya ilişkileri, Türkiye'ye önem verdi Münih konferansına. Yine Münih konferansı vesilesiyle Türkiye'nin bölgesel duruşu, Suriye politikaları, Rusya ile ilişkileri, Amerika ile ilişkilerine dair mesajlar verildi ve dikkat çekici ve çarpıcı olan mesajlar, iki mesaj vardı benim dikkatimi çeken. Bir tanesi son dönemde Rusya ile normalleşme ve yakınlaşma ile başlayan gözle görünür bir Amerikan yönetimiyle sıkıntılı süreç yaşanmıştı. Oysa bunun hakikaten tam manasıyla tamirinin arzu edildiği bütün verilen mesajlar bu yöndeydi. İkincisi de Körfez turu da vardı Cumhurbaşkanı'nın ve Körfez turu ile birlikte daha Suudi Arabistan çizgisi üzerinden olası şekillenebilecek Amerikan politikalarında bir adaptasyon görünümü vardı. Siz Münih'e baktığınız zaman öncelikle küresel bağlamda nasıl bir resim görüyorsunuz? Trump yönetimi, Rusya ile Avrupa ile ilişkileri, NATO ittifakının geleceği anlamında birincisi. Sorunun ikinci kısmında da zaten Türkiye'ye getireceğim, bu portre içerisindeki bizim duruşumuza getireceğim.
Yani Türkiye'nin genel olarak söylemi ne olursa olsun, eylemine baktığınız zaman ABD ile yakınlığı tercih eder bir gönlü olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Aslında bu gayet de normal çünkü bir kurumsal hafıza var ve o kurumsal hafıza da NATO ittifakı çerçevesinde artık yarım asırı çoktan devirmiş bir birlikteliği ve açıkçası o işte ilgili güvenlik kurumlarının silahlı kuvvetlerde dahil olmak üzere belli bir standart içerisinde uyumlaştırılmış olduğu bir ortağı temsil ediyor. Ayrıca tabii daha da önemlisi belki Türkiye'nin NATO özelinde ama Amerika Birleşik Devletleri esas ile ilişkilerinin yarattığı dışsallıklar. Mesela iktisadi dışsallıklar, ticari dışsallıklar hiçbir zaman Rusya'nın elinin altındaki alet kutusunda karşılıkları olan avantajları temsil etmiyor Türkiye için. Hı hı. Dolayısıyla benim görüşüm Türkiye Batı'yla en kötü olduğu anda dahi bir gözü sürekli olarak Batı'da bir siyaset güdüyor. Hı hı. Bu retorikten son derece bağımsız.
Retorik niye peki bu şekilde şekilleniyor? Yani o kadar hakikaten Amerikan karşıtı bir retorik tırman, bu sadece bir iç tüketim mi? Yani Rusya'ya yönelik çizilen resim anlamında soruyorum. Bu retoriğin biraz kazıdığımızda altında ne var peki?
Yani iç tüketime dair bir tarafı olduğu muhakkak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bütün dünyada baktığımız zaman araştırmalara dünya çapında en düşük popülariteye sahip olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için. Onun için Türkiye'de bir karşılığı var tabii bu anti-Batı, anti-Amerikan söylemin ayrıca. Hani Türk siyasetinin iklimi ve toplumsal zihnimiz, toplumsal vicdanımız da buna yakın bir yerlerden işliyor. Onun da ötesinde tabii her zamanın kendine ait bir ruhu var. Bugünkü zamanın ruhu da Amerika'nın hala Fethullah Gülen'i geri vermemiş olması, faaliyetlerini kısıtlamamış olması, bu konuda işte idari siyasi bir irade göstermemiş olması gibi faktörlerden de etkileniyor. Öte taraftan Türk-Amerikan ilişkileri tabii o konu ne olursa olsun bir tek konuya indirgenebilecek bir yapı arz etmiyor. Fakat bütün bunların ötesinde sadece iç tüketimle veya içeride olup bitenin işte dışarıdaki uzantılarıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylemek haksızlık olur. Bu son durumun, bu söylemdeki etkinin. ABD ile Türkiye, Batı ile Türkiye uzunca bir zamandır bugün dünyanın en önemli güvenlik meselesi olduğunu söylesek işte abartmış olmayacağımız Suriye meselesinde birbirinden farklı önceliklere ve birbirinden farklı çıkarlara sahipler uzunca bir zamandır. Bu çıkarların tekrar uyumlulaştırılması gibi bir iş var tarafların önünde ve bu bir pazarlık konusu. Uluslararası ilişkilerdeki bütün pazarlıklar gibi bu pazarlıkta da taraflar birbirlerine bir sinyal yolluyorlar. Bu söylemler bir yandan o sinyalin sinyalleme işinin bir parçası. Hani poker oyuncuları gibi bir takım jestlerle, bazı tutumlarla, postürlerle karşı tarafa kendi çizgileri ve istekleriyle ilgili bir bilgi aktarımı bu sinyalleme dediğimiz. Söylem onun çok önemli bir parçası, hiç kuşku yok. Öte taraftan da sinyallemenin dışında ilişkilerin daha uyumlu hale getirilmesi için süre giden bir diplomatik arayış, karşılıklı ihtiyaç bazlı bir diplomatik arayış söz konusu. Bunların ikisini şey yaptığımız zaman, düşündüğümüz zaman Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini yeniden düzenlerken elini yukarıdan açarak sinyalleme yaptığını ve kendi istek ve arzu ve öncelik ve çıkarlarına göre de Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığını görüyoruz.
Karşılığı var mı gene, peki?
Trump? Tam da onu söyleyecektim. Bu zamanın ruhunda bugün bunun bir karşılığı en azından olma ihtimali var. Şimdi eğer Obama'nın devamlılığı Clinton ile söz konusu olsaydı Amerikan politikalarının üç aşağı beş yukarı ne olacağını biliyorduk. Yani ona işte aynı şeyden biraz daha fazla olacak. Yani YPG ile PKK ile ilişki biraz daha artarak devam edecekti. Suriye'de işte bunların öncelikli olması devam edecekti. Amerikan askeri tutumu bugünküyle aşağı yukarı benzer bir şekilde devam edecekti. İdi. Ama Trump bir yeni politika oluşturmaya çalışıyor ve bu politika oluşturma faaliyeti henüz oluşturulacak olan yeni kararın oluşma aşamasında olduğumuz bir dönemden geçtiğimiz bilgisinin her tarafta mevcut bulunduğu bir anda ceryan ediyor. Dolayısıyla Türkiye sahip olduğu bu bilgi, bu okuma üzerinden Amerikan siyasetini bir yeni karar vermeden önce etkilemek gayreti içerisinde. Bu siyaset hiç kuşku yok bir önceki yönetimin kimi adımlarından kurumsal olarak izler taşıyacaktır. Bu kaçınılmaz. Öte taraftan gene öngörebileceğimiz bir başka mesele bugün yönetimde görev alanların daha önce yaptıkları açıklamalar ve tutumlarına dair elimizin altında bulunan bütün bir veri seti. Bunların üstünden baktığımız zaman orada bazı devamlılıklar olacağını görüyoruz ama bir takım yeni adımların da atılabilmesinin söz konusu oldu muhakkak. İşte o adımlar eğer atılırken Türkiye kendi önceliklerini bu karar alma dinamiği içerisine monte edebilirse kendi isteğine uygun, birebir uygun olmasa da en azından bir önceki turdan daha uygun sonuçlar elde edebilir. Bu bakımdan Amerikalıların da böyle bir arayış içerisinde olduğunu, tespit etmek lazım. Yani işte CIA başkanı buraya geliyor. Genelkurmay başkanı buraya geliyor ve onlar da konuşuyorlar. Bu da çok normal. Ne fazla abartılacak ne de fazla eksik üzerinde düşünülecek bir mesele. Yani önemli. Her şey demek değil ama önemli. Şunun için söylüyorum bunu da. Amerikan tarafının Türkiye'nin pozisyonunu bütünüyle anlama çabası içerisinde olmasından daha doğal bir şey olamaz. Daha en başta söylediğimiz o ittifak ilişkilerinin ötesinde Türkiye burada ciddi bir takım işleri halledebilir konumda bir ülke. Elinin altında geniş bir alet seti var Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinden işte bölgesel ağırlığına ve ilişkilerine kadar. Uluslararası ilişkilerde genellikle bu böyledir ama Suriye özelinde bu tamamıyla böyle. Uluslararası ilişkilerin temel prensibi bu aralar maliyet transferi. Dolayısıyla Türkiye'nin sahip olduğu bütün bu aletler ve bunları kullanması, bir taraf lehine kullanması, o tarafın üzerinden bir takım maliyetleri alma
anlamına geliyor.
İhtimali taşıyor, potansiyeli temsil ediyor. Dolayısıyla Amerikalılar da öncelikle Türkiye ile konuşuyorlar, hiç kuşku yok. Hangi maliyetleri bölüşebileceklerini, Türkiye'nin elinin altındaki imkanlardan hangilerini kendileri lehine kullanmayı kabul edebileceğine, bunun karşılığında da işte muhakkak ki azami değil ama asgari de ne vererek bütün bu sonuçları elde edebileceklerine dair bir fikir oluşturmak istiyorlar. Sadece Türkiye ile konuşmuyorlar, bölgedeki bütün taraflarla konuşuyorlar. Ne için? Bütünüyle işte o maliyet transfer sisteminin Trump versiyonunu dizayn etmek için.
Evet.
Obama peki, versiyonu bizim de mutlu etmiyordu. Bakalım Trump versiyonu edecek mi?
Peki burada evet. Peki burada bir de Körfez denkleme yeniden girdi. Şimdi son dönemde özellikle Rusya'yla İran'la birlikte Türkiye'nin Suriye'de artık bir çıkmaza saplanıldığı tespitinden hareketle başlattığı bir süreç vardı. Rus diplomasisi de bunu çok ayrı bir süreç olarak koymadı ortaya. Bir işbirliği alanı ve sorunun çözümü alanı olarak bir Astana süreci başlatıldı da bugün de Cenevre'de yine bir başka bunun devamı diye gösterilen bir toplantı da var. Bu bağlamda ama Türkiye'nin yönelimi sorgulandı. Kimileri esnaf zihniyeti diyor, kimileri başka eleştiriler getiriyor ama bir gün öyle bir gün böyle diye. Şimdi İran'la bir gerilen bir retorik hattı oluşmuş vaziyette Suriye üzerinden. Ve geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın Körfez turu ile birlikte yeniden Suudi Arabistan'ın Sünni ittifakı bağlamında bir başka dizayn oluşmuş gibi bir manzara var. Amerika ile ilişkilerde de bu etkileyecek bir şey. Çünkü Suudi Arabistan Obama yönetiminden çok şikayetçiken şimdi Trump yönetimi geldi diye bir başka bir heyecan var o hatta da. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Amerika ile ilişkilerini bu yeniden dizayn etme sürecinde Körfez hattı üzerinden hareket edeceğinin işareti saymak gerekiyor mu bunu yoksa yine başka U dönüşleri görmek mümkün olabilecek mi?
Yani Türkiye tabii ittifaklarını genişletmeye çalışıyor. Bence burada eğer bir sıkıntı varsa o sıkıntı temelde ittifakları genişletmek isterken hep aynı tarafa bakıyor olmak. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz hep işte Körfez hattı üzerinde bir şey içerisindeyiz. Bunu belki Türkiye'nin belli tercihlerinin artık oturduğu ve yani ilan edilseler de edilmeseler de bu tercihlerin bir manada hani bir taşa yazılmış hale gelmekte olduğu manasında sabit.
İdeolojik mi?
Okumak da evet. Mümkün. Yani ideolojik tercihler olarak bunları görmek mümkün ama jeopolitik gerçekliklerden de kaynaklanıyor. Yani nihayetinde Türkiye açısından şimdi baktığımız zaman İran'ın Türkiye'yi güneyinden bir biçimde çevrelemeye başladığına dair bir kaygı oluştuğunu söylemek mümkün. Bu kaygının bütünüyle haksız olduğunu söylemeye ise imkan yok. Ama bir önceki sorunuza cevap verirken kullandığım o maliyet transferi mekanizması içinde de bunun bir karşılığının olduğunu söylemek lazım. Yani yeni Amerikan yönetimi sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi İran'la ilgili tamamıyla farklı bir yaklaşıma sahip. İran'la ilgili bu farklı yaklaşım İran'ın daha ziyade muarız bir faktör ya da ülke olarak kabul edilmesi üzerinden şekillenecek gibi. Böyle olunca tabii İran'ın karşısında olmak maliyeti daha düşük bir hal alıyor Türkiye için. Çünkü ABD'nin o noktada destek vereceği muhakkak. Klasik biraz evvel bahsettiğimiz Körfez İttifakı zaten şeyden İran'dan ciddi şekilde rahatsız. Onlarla ilişkilerin belli bir dengede götürülmesi önemli. Onlara bir birlik mesajının verilmesi önemli. Çünkü orada Türkiye'nin Körfez ülkelerinin her biriyle ilişkilerinin ayrıca Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki dengeleri de etkilediğini unutmamak lazım. Mesela işte Katar'da askeri üs açtığınız zaman Bahreyn'le Suudi Arabistan bundan ne kadar memnun olup olmadığını da oturup bir düşünmek zorundasınız falan. Hepsi açısından bu üçün tamamı açısından bütün bir Körfez işbirliği konseyi üyesi ülkeler açısındansa bir göz daima İran'da. Malum yani bu Körfez, onu belki bizi dinleyenlerin biraz daha genç olanları bilmiyorlar. Ben biliyorum. Sevgili Ceyda Karan, sizin de bilmediğinizi söylemek durumundayım. Peki. Bu durumda bu genç argümanı üzerinden.
Yaşasın.
Ama hepimizin net olarak bilgisi dahilinde olduğu gibi bu bölgeye Körfez mi, Arap Körfezi mi, İran Körfezi mi deneceği aslında uluslararası ilişkilerin uzun zaman üzerinde durduğu, meşgul oldu. Ve en sonunda oraya sadece Körfez demek suretiyle.
Evet, of course.
Üzerinden atlanmış. Semantik olmanın çok ötesi bir problem.
Evet.
Dolayısıyla bu Körfez işbirliği ülkeler sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi sürekli İran'a bakıyorlar. Hı-hı. Şimdi orada bu mesajı vermek anlamlı. Bir taraftan da Amerikalıların muarız diye konumladıkları bir İran'la mücadeledeki maliyetleri de birilerinin paylaşmasını isteyeceği muhakkak o noktada Türkiye bir tavır değişikliğine giriyor. Hı-hı. Yalnız burada tabii Dimyat'a pirince giderken Ezik Bulgur'dan olmamak lazım. Ben Davutoğlu dış politikasını sert eleştirenlerden bir tanesi oldum. Çok uzun bir zaman. İran'la ilgili tavrını da özellikle İran nükleer anlaşması öncesindeki tavrını hatırlayalım Türkiye'nin. Yani bir ara noktasına kadar abartmıştı Türk dış politikası. İran'dan bize düşman olmaz. Canım nükleer olacaklarsa olsunlar. Ne olacak? Türkiye ile İran sürekli işte o da tarihsel yanlış içeren bir ifade olmakla birlikte kaslı şirinden beri barış içerisinde yaşadılar. Vesaire vesaire. Hatta işte üçüncü tarafların nükleer güç sahibi olması üzerinden İran'ın nükleer güç olmasının meşru kabul edilebileceğine kadar varan argümanlar. Bunun güvenlik bürokrasisinde, dış politika bürokrasisinde, hatta siyasetin genelinde aslında inanılan bir pozisyon olmadığını biliyorduk. Hı hı. Ama yani ne gam, öyle söyleniliyordu. Fakat bütün bu abartının içerisinde bir doğru vardı ki o doğru İran'la Türkiye'nin ilişkilerinin hani bir stratejik rekabet çerçevesinde, ama stratejik rekabet demek bir denge kurma mantığını da içerdiği için aynı zamanda dengeli ve çatışmaya dönüşmeden tarafların birbirini çok yıpratmadığı bir ilişki olarak gelişmesi yönünde bir takım dinamiklerin sürekli muhafazası.
Ama onun tam tersi bir takım adımlar atılmadı mı? Mesela Suriye'de ihvancı devrim yapmaya kalktılar Suudi Arabistan sermayesi ve Katar sermayesi ile. Suriye gibi bir ülkede laikliğin çok önemli olduğu, işte 80'lerde yeniden bir rejim değişikliği, 80'lerdeki rejim değişikliği çabalarından sonra 2000'lerde bir de Arap Baharı'yla alenen geçen gün Velid Muallim'in söylediği gibi ihvanı Suriye yönetimine dayatıp olmayınca silahlı eyleme döktürecek şekilde. Bu denklemi zaten yine Davutoğlu varken bozma girişimi değil miydi bu bağlamda, sizin kurduğunuz denklemden düşünürsek?
Bir sonraki dönemden bahsediyorsunuz. Bir sonraki dönemle alakalı olarak elbette buna benzer yorumlar yapılabilir ama ben ondan bir önceki dönemde biraz evvel dediğim gibi henüz bir İran nükleer anlaşmasının bulunmadığı dönemde bir Davutoğlu politikasından bahsediyorum. Ve o dış politikanın belki de tek doğrusu İran'la dengeli bir ilişkiyi sürdürmek noktasında bir kararlılık gösterilmesi. Evet.
Sonra da bozuldu.
sonra bozuldu. Şimdi daha da bozulmasına doğru bir adım atmak ve bunu da işte bir maliyet transferi şemasının içerisinde nerede durduğunuzun bilinmediği bir maliyet transferi şemasının içerisinde yapmak çok da akıllıca olmayabilir bu bakımdan. Hı-hı. Dikkat etmek lazım. Hı-hı. Meseleyi ona taşımak istiyorum. Evet. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin hakikaten şunu düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Çok basit bir takım şeyler var, sistemler var burada düşünmemizi, yönlendirmemizi sağlayacak. Bunlardan birincisi şu, yani Türkiye'nin bu noktadan itibaren Astana dediniz, onları da değinerek gitmeye çalışayım. Astana dediniz, Astana'da Türkiye İran'ın kendi önceliklerine daha yakın bir denge kurulmasının önünde bir engel teşkil ettiğine dair bir değerlendirmeye sahip oldu. Görüntü o. Biraz bu Amerikalıların yeni tutumuyla uyumlu tavır içerisinde olunmasının nedenlerinden bir tanesinin de o olduğunu düşünmek lazım. Ve bu tespit yapıldıktan sonra Türkiye'nin tutumunda ciddi bir değişiklik, söyleminde de ciddi bir sertleşme var. Yani değişikliği göreceli olarak kastediyorum elbette. Şimdi böyle devam eden bir oyunda eğer bundan sonra bir takım adımlar atılması mümkün olacaksa, mesela Rakka'nın güneyine inilecekse, Astana'nın bir sonuç vermemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesinin de aşılması lazım. Nedir o neden? Amerikalıların henüz bir siyaset, işte deminden beri konuştuğumuz mesele, belirlememiş olmaları. Amerikalılar o siyaseti belirleyene kadar Suriye'de Amerikalıların çıkarlarının olduğu ve pozisyon tuttukları meselelerin hiçbir tanesinde statüko değişmeyecektir. Yani Amerikalılar kararlarını alıp uygulamaya sokmadan evvel kimse onların bu kararı oluşturmaya çalıştığı dönemde, Rusya dahil kimse, onların bu pozisyon tuttukları veya çıkarlarının var olduğunu düşündükleri alanlarda bir dönüşüm sağlayamaz. Bunu yapmaya kalkan Trump yönetimiyle başını ciddi belaya sokar. Bunu ne Rusya yapar ne bir başkası yapar. Buna ilişkin biraz risk alabilecek tek ülke İran. Çünkü o zaten önünün kış olduğunu düşünüyor. Bu manada Amerikalılarla. Şimdi bu statükoda bir değişiklik olacaksa veya Astana ya da Cenevre bir yerlere ulaşacaksa, bir kere bir Amerikalıların ne yapmak istediklerine dair bir fikirlerinin oluşmuş olması lazım. Ki o noktadan sonra üçüncü taraflara hareket serbestliği çıksın. Demek ki bu hareket serbestliğinin sonunda Türkiye'nin, tırnak içinde söylüyorum, önünün açılması söz konusu olacaksa, Amerikalılar veya başkaları bu ön açma eylemini sadece ve sadece o noktadan sonra Türkiye'nin alacağı inisiyatiflerin kendi dış politikalarına, Suriye ile ilişkili dış politikalarına nasıl hizmet edeceğini, nasıl bir maliyeti üstlerinden alacağını net olarak bilmeden herhangi bir biçimde cevaz vermezler. Şimdi onlar bir maliyeti üstleneceğinize ve kendi büyük dizaynlarının içerisinde bir anlamı olan bir hareket yapmanıza izin verecekler. Bu Amerikan tarafı. Yetmez, çünkü Elbab'ın güneyi rejimin ve şeyin elinde. Rusya'nın elinde. Onların da bir onay vermesi lazım. Bu onayın çıkması için başa dönmek gerekiyor. Yani Amerikalılarla Rusların bir anlaşmaya varmaları gerekiyor. Evet. Şimdi Amerikalılarla Ruslar bir anlaşmaya varırken herhalde dönüp Türkiye'nin öncelikleri ve çıkarları nedir diye düşünerek varmayacaklar.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'nin hareket serbestliğini nasıl öngöreceklerse, o öngördükleri hareket serbestliği de kendi vardıkları anlaşma, kendi öncelikleri ve kendi maliyet transfer anlayışları çerçevesinde olacak. Yani orada kısaca amiyane tabirle dolmuşa da gelmemek lazım. Türkiye bütün bunları reddedip kendi arzu ettiği müstakil hareket tarzı neyse bunu da deneyebilir. Ama bu da bu sefer tek taraflı bir sürü maliyeti üstlenmesi anlamına gelecek. Evet. Dolayısıyla bir dengenin orada kurulmak mecburiyetinde olduğu, muhakkak denge kurulurken de deminki mekanizma üzerinden kurulacağını bilirsek, biraz evvel söylediğim o dolmuşa inme hatasına amiyane tabirle gelmemiş oluruz.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Kasıman hocamızla konuşmaya çalıştık. Uluslararası denklemi Münih sonrası Orta Doğu'da anlamaya çalıştık. Çok teşekkürler programa katkılarınız için, yorumlarınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, kısa bir ara vereceğiz şimdi. Rebecca Obakan'dan Little Drop of Poison'ı dinleyelim. Az sonra Cenk Başlamış'la beraber burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. drop of poison. Did the devil make the worm while God was sleeping? You'll never get a wish from the bone. Another wrong goodbye and a 100 sailors. That deep blue sky is my home, and he left in the vault, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Well, well, well, well, well, a rat always knows when it's in with weasel. Every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Picture on the wall, he always had that little drop of poison.
Geldi sıra. Telefon hattımızın diğer ucunda Cenk Başlamış var. Uzun yıllar Rusya'da görev yapan deneyimli gazeteci arkadaşımız. Aynı zamanda şimdi akademisyen, üniversitede de dersler veriyor, genç gazeteciler yetiştiriyor. Hoş geldin yayınımıza Cenk.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bir de Türk-Rus ilişkileriyle yakından ilgilenmeye devam ediyorsun. Vakıfta kurduğunuz bir düşünce kuruluşu da var. Onu da söylemeyi unuttum. Ama o da önemli işler yapıyor. Türkiye-Rusya normalleşme sürecini yakından izleyip fikir üretmeye çalışıyor. Onu da belirtelim. Şimdi programın ilk yarısında da biraz Münih Konferansı sonrası uluslararası atmosferi anlamaya çalışmıştık. Bugün ona bakıyoruz. Türkiye'nin de bu bağlamda duruşunu anlamaya çalışacağız. Politikalarının şekillenmesini anlamaya çalışıyoruz. Trump yönetimi göreve başladı. Daha yeni ve Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında da ilişkileri düzeltme yönünde çabalar var iki taraftan da. Tabii kesintiye de uğruyor. Henüz daha netleşmiş bir tablo yok ama Rus tarafında çok olumlu beklentiler var. Bütün bunlar tabii Suriye'de işbirliğini, işte Doğu Avrupa'da durumu, pek çok şeyi etkileyecek Amerika-Rusya detente eğer ulaşılabilirse. Bu yüzden de biz de yakından izlemeye çalışıyoruz, yönelimi anlamaya çalışıyoruz. Sen Rusya'nın politikalarını uzun süredir yakından izliyorsun. Daha başka önceki Amerikan başkanları döneminde de Moskova'dan bizzat takip ettin. Moskova'da bir iyimserlik var hala. O iyimserlik sanki yavaş yavaş da sönüyormuş gibi de bir durum var. Sen nasıl okuyorsun yeni dönemde? Öncelikle buradan başlayalım, Amerika-Rusya ilişkilerine.
Evet, gerçekten de işte Trump'ın kampanya döneminde söyledikleri ve işte göreve başlamasının hemen sonra söyledikleri, Moskova ile Washington arasında giden böyle olumlu güzel mesajlarla Amerika ile Rusya arasında yeni dönemde, Trump döneminde Obama döneminden olduğundan çok daha farklı bir ilişki kurulabileceğine yönelik bir hava, bayağı iyimser bir hava oluşmuştu. Fakat zaman içinde bu hava tamamen dağıldı diyemeyiz belki ama o ilk günlerdeki heyecanını ve coşkusunu yitirmeye başladı. Yani benim gördüğüm kadarıyla Amerikan tarafında işte ne diyelim devlet yapısı mı diyelim ya da soğuk savaş zihniyetini devam ettirmek isteyen odaklar mı diyelim. Belli ki Trump'ın kafasındaki şeyleri yapmasını ya engellemeye çalışacaklar ya da mümkün olduğu kadar önüne taşlar çıkarmaya çalışacaklar. Hı hı. Bu Trump'ın bazı atamalarının gerçekleşememesi de zaten bunu gösteriyor. Evet, yani o en baştaki Amerikan-Rus ilişkilerinde hani belki devrim niteliğinde bazı değişiklikler olabileceği yolundaki linser hava, benim gördüğüm kadarıyla Amerikan tarafında o coşkulu hava çok kalmadı. Rus tarafı biraz daha ilimsel ama o coşku benim görebildiğim kadarıyla en azından Rus basınına baktığımda o coşkulu havayı ben de çok fazla artık göremiyorum. Hı hı. Kampanya döneminde o kadar çok Trump'la ilgili haber çıkmıştı ki hatta daha Ocak ayında bile bugün bir yerde okudum, çok ilgimi çekti. Ocak ayında Rus medyasında Trump'a atıf yapılan haber sayısı Putin'i geçmiş. Fakat son haftalarda, son günlerde Rus basında bir frene basma sezinliyorum. Evet, bir iyimserlik var ama o baştaki coşku sanki iki tarafta da kalmamışa benziyor.
Hı hı. Peki şimdi tabii son dönemde, aslında son 10 yıldan fazla zaman var ki Rusya etkinliğini arttırdı. İki eğilim görüyoruz. Bir, yakın çevresindeki koruma refleksini devam ettiriyor. 2000'lerden bu yana devam eden bir şey, işte turuncu devrimler, Gürcistan'dan Bush yönetimi dönemiyle bir çevreleme harekatı olmuştu. Yine işte en sonuncusunu 2014-15 sürecinde Ukrayna'da gördük. Doğu Avrupa'ya bugün bir yandan böyle bir şey, bir retorik var ama bir yandan da Doğu Avrupa'ya Soğuk Savaş'tan beri görülmemiş bir askeri yığınak olduğunu tespit ediyoruz. Üstelik de Trump yönetiminin transatlantik hattında Avrupa Birliği ile ilişkileri biraz nahoş başlattığı bir dönemde bu gerçekleşiyor. Ama Rusya'nın herhalde bir de Orta Doğu ayağında, Suriye'de resmi davetle daha da varlığını arttırdığı, aynı şekilde İsrail'le de konuşabildiği, Türkiye ve İran'ı bir araya getirebildiği, Körfez'le de diyalog kurabildiği başka da bir dönemdeyiz aslında. Biraz böyle küresel bir diplomaside küresel etkinlik kurduğu bir dönemdeyiz. Amerika ile Rusya'nın işbirliği, bütün buradan öyle böyle bir işbirliği çıksa hakikaten dünyada pek çok sorunun çözümü bağlamında karşılıklı tavizler vererek bir sonuç elde etmek mümkün olacak ama bu aynı zamanda çatışma da üretebilecek bir potansiyel yaratıyor herhalde. Şunu sormak istiyorum. Bu umutların sönmesi, bunun karşılığında daha çatışmacı bir retoriğe bırakması durumunda daha güçlü bir Rusya çıkıyor herhalde. Şimdi burada çok da Trump mesela işte Ukrayna meselesinde taviz vererek Rusya'ya yaptırımları kaldırmak vesaire pek çok şey tartışılıyor ama bunlar artık Rusya'yı etkileyebilecek durumda mı? Bir yandan Asya'da Çin'le müttefik olan, bir yandan Orta Doğu'da bunları yapan biraz daha başka bir Rusya yok mu bugün karşımızda? Mesela 10 sene, 15 sene öncekiyle kıyaslarsak daha güçlü bir görünüm yok mu?
Kesinlikle var. Aslında hani Rus-Amerikan ilişkilerine baktığımızda sorun daha çok Amerikan tarafından kaynaklanıyor. Neden Amerikan tarafından kaynaklanıyor? İşte Soğuk Savaş'ın bitmesi, yani Sovyetler Birliği'nin dağılması için hep şey söylenir, Soğuk Savaş'ı bittiği an kabul edilir. Fakat ben hani buna şöyle katılmıyorum. Evet, Ruslar açısından Soğuk Savaş bitmişti. Fakat Batı ya da özellikle Amerika'da ya da Amerika'daki bazı odaklar için ben Soğuk Savaş'ın ya da Soğuk Savaş yaklaşımının Rusya'ya karşı hiç bitmediğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü 1990'lar, yani Sovyetlerin dağılması ardından geçen süre, tam olarak Putin iktidara gelmesine kadar arada geçen bir 10 senelik dönem var. Bu dönem Rusya'nın tarihteki belki de en zayıf olduğu dönemlerden biriydi. Tamamen Rusya kendi dertleriyle uğraşıyordu. Hı hı. Kaos içinde bir ülke vardı. Rusya kendi dertleriyle uğraşırken ve bir diğer taraftan da Soğuk Savaş'ın bittiğini düşünürken Amerika hiç öyle düşünmüyordu. Ve Rusya'nın en zayıf zamanda ne yaptı? Hem askeri olarak hem işte Avrupa Birliği yardımıyla Rusya'yı kuşatmaya, Rusya'nın dibine kadar gelmeye çalıştı Ve bunu da başardı aslında. Çünkü hı hı. Rusya'nın kendisi dışında bir şey ilgilenebilecek hali, gücü yoktu o anda. Hı hı. Ama Putin'in iktidara gelmesiyle bu durum değişmeye başladı. Ve bizim şu anda karşımızda daha farklı bir Rusya var. Hem 90'larla kıyaslandığı daha güçlü bir ülke var. Hem de uluslararası anlamda daha çok dikkat edilen bir ülke var. Dolayısıyla şu anda ortada biraz daha farklı bir tablo var. Demin soru sorarken ilginç bir cümle kullandın. Rusya'nın savunma refleksinden söz ettin. Aslında bu Rusya'nın yaptığı bazı şeyleri tam olarak açıklayan bir cümle. Yani evet, işte Rusya'nın kendi arka bahçesi olarak gördüğü bölgelere ilgisi, istirasları var. Bunları biliyoruz. Ama diğer taraftan şöyle bir şey de var. Rusya ne zaman ayakları üzerinde doğrulmaya başladı, o zaman Batı tarafından kuşatıldığını ya da kuşatılmaya çalışıldığını fark etti. Ve buna karşılık Rusya'nın yaptığı bir takım hamleler oldu. Mesela ilk aklıma gelen 2008'deki Gürcistan'a müdahale, Rus-Gürcü Savaşı, Rusya'nın kuşatılmışlığını yarmak için yaptığı bir harekattı. İşte Kırım'ın ilhak edilmesi, hı hı. Ve aynı zamanda işte Ukrayna'da Batı'nın güçlenmeye başlaması, benzer bir şekilde Rusya'nın Batı tarafından kuşatılmasına karşı attığı adımlardan biriydi. Hı hı. Ben bunları destekliyor ya da desteklemiyor anlamda konuşmuyorum. Tespit yaparak anlatmaya tabii, çalışıyorum. Tabii. Hatta ve hatta ben Rusya'nın ablukayı yarmak için attığı adımlara Suriye'yi de ekliyorum. Suriye'ye Rusya'nın müdahalesi aslında hem kendi çıkarlarını korumak orada, o bölgede kendi çıkarlarını korumak, ama aynı zamanda kendi güvenliğini sağlamaya, kendisini garanti altına almaya çalışmasına yönelik bir adımdı. Hı hı. Dolayısıyla evet, yani Rusya'nın yaptığı bazı şeyler savunma refleksiyle Batı tarafından köşeye sıkıştırılmanın sıkıştırılmasına verdiği tepkiydi. Evet. Ve evet, sonuç olarak bugün bu yaptığı hamleler karşısında Amerika'nın dikkate alması gereken bir evet. ülke durumuna geldi.
Evet, bütün bu hamleler aslında bundan sonra belki olacaklara da bir ışık tutan bir şey herhalde. Yani geri adım atma, taviz bağlamında. Buradan son bir 3-4 dakikamız daha var. Biraz Türkiye ile bağlantılı olarak da sormak istiyorum. Türkiye-Rusya ilişkileriyle de. Çünkü Türkiye'de yeniden bir Amerikan yönetimiyle birlikte çalışma, körfez hattıyla çalışma gibi bir eğilim doğmuş gözüküyor. Bir yandan da tabii Rusya ile de bu süreci sürdürmek kararlılığını dile getiriyorlar elbette. Ama gelen ideolojik doğrultu olarak verilen mesajlar biraz daha değişti. Rusya herhalde Türkiye'yi yakından izliyor olsa gerek. Bir takım farklılıklar olursa da bunları herhalde normalleşme sürecine yansıyacaktır diye ilk aklıma geliyor, ama sen tabii Rusların reflekslerini bu bağlamda daha yakından biliyorsun. Türkiye bu normalleşme sürecinin başından bu yana olan çizgisinde bir değişikliğe giderse, yeni Amerikan yönetimiyle paralel olarak ve de körfez hattıyla paralel olarak, bunun Rusya'daki olası karşılıkları ne olabilir diye son olarak onu son 5 dakikada bir de onu toparlayabilirsek çok sevinirim. Olası şeyler.
Şimdi hani Rusya'nın Türkiye'ye bakış açısını ben anlatmaya çalıştım o zaman. Hı hı. Ben Rusların Türkiye ile böyle stratejik ortaklık denilebilecek bir ilişki kurmak istediğini aslında sanmıyorum. Hı hı. Daha çok taktik bir ilişki kurmak istiyorlar. Yani Rusya öyle bir Türkiye ister ki ne Batı'nın bir parçası, tamamen bir parçası olsun, ne de tamamen işte Rusya'nın yörüngesinde bir ülke olsun. Bence Rusya bunu tercih etmiyor. öyle bir Türkiye öyle bir uzaklıkta olmalı ki Rusya açısından Rusların bakış açısını anlatmaya çalışıyorum. Türkiye öyle bir uzaklıkta olmalı ki hani gerektiğinde işte Türkiye'yi bir şekilde kontrol edebilecek bir uzaklıkta olmalı. Dolayısıyla işte bu son Rusya'ya yönelme, daha sonra işte Trump'ın iktidara gelmesinden sonra sanki vazgeçer gibi olma. Hani bunlar zaten Rusların bildiği, yakından bildiği bir konu. Hı hı. Ve öngörebildiği bir konu. Zaten hani Türkiye'ye şöyle bir eleştiri yöneltmemiz gerekiyor bence. İktidarlardan bağımsız olarak söylüyorum. Yani bugünkü iktidarı kastederek söylemiyorum. Türkiye'nin en önemli sorunu oturmuş, iyi düşünülmüş, çerçevesi iyi planlanmış bir Rusya siyaseti olmaması. Rusya, Türkiye açısından Batı ile ilişkilerindeki havaya bağlı olarak öne çıkıyor ya da gündemde daha az sıralara düşüyor. Hı hı. Oysa hani Rusya başlı başına Türkiye'nin bir siyaseti olması gerekiyor. Türkiye'nin işte bir nasıl bir Amerikan siyaseti varsa ya da Avrupa Birliği siyaseti varsa Rusya'yla da Rusya'ya yönelik olarak da bir siyaseti olması gerekiyor ve bu siyaset diğer ülkelerden ya da diğer bloklarla olan ilişkilerinden farklı, bağımsız olarak oluşturulması gerekiyor. Biz bunun acısını çekiyoruz. Ne zaman işte Batı ile aramızda gerginlik yaşanıyor, Avrupa Birliği ile aramızda gerginlik yaşanıyor. Biz hemen yüzümüzü ya Rusya'ya çeviriyoruz ya da aman bakın bak Rusya'ya çeviririz diye bir tutum takınıyoruz. Bu başından beri böyle ben 25-26 yıldır sirkus ilişkilerini izlemeye çalışıyorum ve Türkiye'nin Rusya politikası nedir sorusuna ben cevap veremiyorum. Özetlemek ve toparlamak gerekirse hani Rusya başından beri elbette bu konunun farkında, bu tavır değişikliklerinin farkında. Ona göre kendine göre de önlemini alıyordur diye düşünüyorum. Evet.
Aynı şey İran'la Rusya ilişkilerinde çok gözükmüyor aslında. Orada da bir takım güvensizlikler olabilir ama daha bir ittifak hali var Suriye bağlamında. Neyin niye yapıldığı, neyin hedeflendiği, ideolojik zemin, rejim değişikliği temasına bir direniş hattı oluşturulduğu aşikar ama tabii Türkiye bu bağlamda herhalde biraz daha Batı gibi bir duruş sergilediği için herhalde bir takım şüpheler bir türlü giderilemiyor olsa gerek Cenk başlamış. Bu temel politikaya biraz tabii ters düşen bir duruş hali olduğunu herhalde teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Rusya uluslararası statükonun ulus devletler devam ettiği sürece dünyada tabii farklı bir o zaman daha eşitler arasında daha saygılı karşılıklı egemenlik hakları temelinde bir şey yönelim herhalde çiziyor. Buna çok uymuyor Suriye politikaları. Bundan sonra nasıl olacak tabii o ayrı bilemiyoruz ama nasıl şekilleneceğini herhalde Amerika-Rusya son olarak belki birkaç kelime alabiliriz. Amerika ve Rusya'nın ilişkilerinin işbirliği yönünde ilerlemesi bambaşka Türkiye açısından da bir manzara çıkartma potansiyeline sahip olsa gerek böyle bakarsak Trump'la.
Elbette yani şeyin Rusya'nın Suriye müdahalesinin gerekçelerinden biri de bence şuydu. Batı'ya ve özellikle Amerika'ya hani biraz gündelik dille söylemek gerekirse bakın kardeşim hani Rusya öyle insan deniz gibi itilip kalkılacak bir ülke değildir. Rusya hesaba katılması gereken ve ciddiye alınması gereken bir ülkedir. Bence Ruslar bu mesajı karşı tarafa vermeyi başardı ve bu mesaj yerine ulaştı diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkür ediyoruz Cenk Başlamış'a yorumları için, eksene katkıları için. Çok mersi, teşekkürler.
Teşekkürler.
Evet, ekseni bugün iki önemli söyleşiyle bitirdik. Peggy Lee'den Fever'ı dinleyelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı bir yalan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.